Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Rauf Bey'in Ankara'ya gelerek bir takım propagandalarla parti üyelerini bize karşı kışkırtmaya koyulması. Rauf Bey Ankara'ya geldikten sonra parti üyeleriyle yakından ve arkadaşça değinmelere başladı. Ama bütün değinme ve konuşmalarda bir erek güttüğü anlaşılıyordu. Rauf Bey, Cumhuriyet'in ilanında ivedi gösterilmiştir. Bu ivediyi gösterenler sorumsuz kimselerdir. Bu yolda davranışın iç yüzünü anlamak gerekir. Meclis ulusal egemenliği gereği gibi kullanabilmelidir. Gizli amaçlarla yönetilmeye ses çıkarılmazsa nereye varılacağı bilinemez. Cumhuriyet'in ilanını zorunlu kılan neden neymiş? Cumhuriyet'in gerçekten bizim için yararlı ve gerekli olduğu tanıtlanmalıdır gibi bir takım propagandalarla arkadaşlarımızı ve partiyi bize karşı kışkırtmaya koyuldu. Rauf Bey İstanbul'daki demecinin sonunda demişti ki, meclis ve hükümet bu tezcanlılığın akla yatkın ve yasal bir nedeni bulunduğunu ulusa gösterip tanıtlamalıdır ve tanıtlayacaktır. Böylece pek güzel anlaşılıyor ki Rauf Bey'in geceli gündüzlü yaptığı değinme ve konuşmalardan amacı parti ve meclis üyelerine bu görünüşü benimsetmekti. Bunu başardıktan sonra Cumhuriyet'in kuruluşu sorununu yeniden mecliste söz konusu ettirmek istiyordu. Bununla güttüğü amaç da meclis ve hükümeti Cumhuriyet'i ivedilikle ilanda akla yatkın yasal bir neden olup olmadığını tanıtlama zorunda bırakmaktı. Kendi aklınca ve kendisini tutanların inanışına göre akla yatkın ve yasal bir neden gösterip tanıtlamak güçtü. Akla yatkın ve yasal bir nedene dayanmayan Cumhuriyet'in ilanında ivedilik gösterildiği ve yanılgıya düşüldüğü ortaya çıkacak ve sözde yanlışlık düzeltilecek. Rauf Bey'in oynatmak istediği oyunu anlayanların kendisini bir parti toplantısında sınava çekmeleri. Baylar, Rauf Bey'in ne yapmak istediğini ve amacının ne olduğunu anlamak için bir haftalık bir süre yetti. Elbette kim yaparsa yapsın, cumhuriyetçiler bu yolda bir çalışmaya daha çok göz yumamazlardı. Rauf Bey'in oynatmak istediği oyunu anlayanlar bir parti toplantısında Rauf Bey'i sınava çekmeye karar verdiler. Bu toplantıyı hatırlarsınız. Bu toplantıda yapılan görüşmeler de olduğu gibi yayımlanmıştı. Onu da okumuşsunuzdur. Ben burada o toplantının ayrıntılarına girişecek değilim. Yalnız o görüşmelerin sonucunu gerçek anlamıyla bildirmeye yarayacak bazı irdelemeler yapmayı kamuoyunun aydınlanması için gerekli ve yararlı görüyorum. Önce şunu apaçık söylemeliyim ki Rauf Bey saldırıya geçmek için daha hazırlığını bitirmeye uğraşırken saldırıya uğramıştır. Gerçi bir takım gazetelerle yapılan karşıcıl yayınlar, halifeye ve bir padişah oğluna aldırılan durumlar, Rauf ve Adnan Beylerle kimi komutanların halifeyi görmeye gidişleri, halife ve padişah oğlu için söz söyleyenlere, yazı yazanlara karşı kimi yerlerden yaptırılan onur kırıcı saldırılar, ülke içinde kuşku ve kamuoyunda karışıklık uyandırmaktan geri kalmamıştı. Ama mecliste saldırıya geçmek için bunun yeter bulunmadığı, Ankara'da meclis üyeleri üzerinde de çalışmanın gerekli görüldüğü anlaşılıyordu. İşte bu son hazırlıklar yapılırken bu işte Rauf Bey'den önce davranılmıştır. Parti grubu başkanlığına bir önerge verdirildi. Parti grubu başkanı İsmet Paşa'ydı. Bu önergede Rauf Bey'in İstanbul gazetelerinde çıkan Cumhuriyet'in ilanını uygun görmediği yolundaki demecinin Cumhuriyet'i sarsıntıya uğrattığı ve kendisinin çevresinde karşıcıl bir parti kurulduğu kanısının belirdiği ileri sürülerek durumun parti grubunda görüşülmesi önerilmişti. Partinin toplandığı 22 Kasım 1923 günü ben de toplantıdan önce toplantı salonuna bitişik odada bulunuyordum. Rauf Bey yanıma geldi. Benden görüşmelere karışmamaklığımı rica etti. Çünkü bana karşı söz söyleyemeyeceğini bildirdi. Görüşmelere hiç karışmayacağımı ve hiçbir söz söylemek istemediğimi ancak parti başkanı olarak görüşmelerin gidişini görmek üzere toplantı salonuna gireceğimi bildirdim. Toplantı salonunda da bulunmamaklığımı rica etti. Bunu kabul etmedim. Rauf Bey'in benim görüşmelere karışmamı ve toplantıda bulunmamı istemeyişindeki gerçek amaç neydi? Benim yanımda ya da benimle karşılıklı konuşmasına ve savlarda bulunmasına engel olan gerçekten bana olan saygısı mıydı? Buna inanmak doğru olamaz. Benim anladığıma göre Rauf Bey karşıcıl olarak İsmet Paşa ile karşılaşmak istiyordu. Ben toplantıda bulunmazsam parti üyeleri arasından kendisini tutanlar çıkabileceğini sanıyordu. Parti grubu İsmet Paşa'nın başkanlığında toplandı. İsmet Paşa başkan olarak görüşme konusunu açıklayıp önemini belirttikten sonra bugünkü toplantıda benim de söz almam gerekebilir diyerek başkanlığı başkasına bıraktı. Önergeyi verenin açıklamasından sonra söz alan Rauf Bey uzun bir konuşma yaptı. Rauf Bey, İstanbul'daki demeci dolayısıyla bir yanlış anlama olduğunu ve bunu düzeltmek için arkadaşlarla konuştuğunu söyledikten sonra "Bizim eğer eleştirmek istediğimiz bir nokta varsa o da yapılan iştir," dedi. Çok iyi dilekle başlanıp uğrunda canlar verilmiş olan çok sağlam ilkelerin uygulanmasında yapılan yanlışlıklar yüzünden sakatlandığını da sanırım ki hiçbirimiz düşünüp taşınmadan yadsıyamayız. Sözlerini de olduğu gibi aktarıyorum. Şimdi bu iki cümle üzerinde biraz duralım. Rauf Bey'in eleştirmek istediği iş hangi iştir? Cumhuriyet mi yoksa cumhuriyetin ilan ediliş biçimi mi? Yapılan iş cumhuriyettir. İlan şöyle ya da böyle olabilir. Rauf Bey'in sağlam ilke dediği cumhuriyet ilkesi midir? Yoksa uygulanmasında yapılan yanlışlık yüzünden sakatlanmasından korktuğu cumhuriyet midir? Baylar, söz konusu olan cumhuriyetin kendisi ve onun ülkede ilanıdır. Cumhuriyet yönetimini uygulama evrelerinin yanlış olduğunu ileri sürecek kadar zaman geçmemişti. Rauf Bey'in telaşı cumhuriyet ilanının ertesi günü başlıyor ve 2-3 gün geçmeden demeç veriyor. Kazım Paşa'ya cumhuriyetin ilanını önleyebilirsen yurda büyük yardımlarda bulunmuş olursun diyen Rauf Bey hiçbir zaman cumhuriyetçi olamaz. Rauf Bey demecinin anlamını ve kapsadığı düşünceleri birer yolla çevirip yorumlayarak dedi ki "Duygularım cumhuriyet yönetiminden başka hiçbir yönetimi benimsemediğim yolundadır." Rauf Bey'in duygularını böylece açığa vuruşu parti üyelerinin sevinmelerine yol açtı ve yaşa sesleriyle karşılandı. Rauf Bey'in yüce duygularım, kutsal duygularım diye söylediği bu sözler içtenlikle söylenmiş miydi ve doğru muydu? Ben hiç çekinmeden hayır diyorum baylar. Çünkü Ankara'dan ayrılışında kendisine cumhuriyetten söz açan Kazım Paşa'ya bunu önleyebilirsen yurda büyük hizmet etmiş olursun diyenin Rauf Bey olduğunu biliyorum. Rauf Bey, cumhuriyeti düzenleyip ilan eden sorumsuzlar demekle bir takım danışman ve uzmanları söylemek istediğini de bildirerek bunda da yanlış anlama olduğunu anlatmak istedi ve böyle olunca benim kullandığım sözlerden şu ya da bu kişi sorumsuzdur diye anlaşılmasın, bunu benden beklemek doğru değildir dedi. Rauf Bey bu söz çevirmeyle de gösteriyordu ki o günkü parti toplantısında partiye kötü görünmeksizin amaçlarını söyleyebilmek için gereken noktalarda gerileme ve sözü çevirme yolunu tutmuştu. Ama gerçek görüşünden vazgeçmiş değildi. Örneğin şu sözlere dikkat buyurunuz. Türkiye hükümetinin biçimi nedir diye sorulan sorulara karşı anımsarsınız ki Büyük Başkanımız bu kürsüden olumlu bir yanıt olarak şöyle söylediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti biçimidir. Hangi yönetime benziyor dediler? Bize benziyor çünkü biz bize benzeriz. Bize özgü yönetimdir buyurdular. Bu vicdanımı inandıran en yüksek bir sözdü. Buna karşı çıkmak çok güçtür. Buna dışta ve içte hak tanırlıkla karşı çıkacak adam bulunacağını sanmam. Bu inandırıcı ve büyük sözlerden sonra böyle bir hükümet bunalımı yüzünden bunu yürütülemez bir hükümet biçimi olarak gösterip de ad ayrımı gibi bir şey olan cumhuriyet sözcüğünün konulmasını ve eskisine bu denli güvendiğimiz, halkın da güvendiği bir hükümet biçiminin sakat olduğu bir bunalım zamanında anlaşıldı ve yeni bir yönetim biçimi geldi. Bu duygunun etkisi altında bulunanların gerici olduklarını sanmayacağınıza inanarak söylüyorum. Ya bu da eksik görülürse bunu tamamlayacak bir biçim var mıdır diye duraksama ve kaygıya düştüler. Bir halk ki cumhuriyeti istiyor. Bir halk ki ulusal egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusta oldukça yönetimin cumhuriyetten başka bir şey olmadığını biliyor ve bunu istiyor. Ama iyi uygulayamaz da başka bir yönetim biçimine döndürülür diye üzüntü ve kaygı duyarsa üzülmek mi gerekir, kıvanmak mı gerekir? Padişahlıktan cumhuriyete geçiş ve bu dönemde iki görüşün sürekli çarpışması. Baylar, padişahlıktan cumhuriyete geçebilmek için herkesin bildiği üzere bir geçiş dönemi yaşadık. Bu dönemde iki düşünce ve görüş birbiriyle durmadan çarpıştı. O düşüncelerden biri padişahlığın sürdürülmesiydi. Bu düşünceyi benimseyenler belliydi. Öbür düşünce padişahlığa son vererek cumhuriyeti kurmaktı. Bu bizim düşüncemizdi. Biz düşüncemizi açıkça söylemekte sakınca görüyorduk. Ancak düşüncemizin uygulanma olanağını saklı tutup elverişli bir zamanda uygulayabilmek için padişahlığı tutanların düşüncelerini uygulama alanından uzaklaştırmak zorundaydık. Yeni yasalar yapıldıkça, özellikle anayasa yapılırken padişahçılar padişah ve halifenin hak ve yetkilerinin açıkça belirtilmesi için üsteliyorlardı. Biz bunun zamanı gelmediğini ya da gereği olmadığını söyleyerek o yanı kapalı bırakmayı yararlı görüyorduk. Devletin yönetimini cumhuriyetten söz etmeksizin ulusal egemenlik ilkelerine uygun olarak her gün cumhuriyete doğru yürüyen bir biçimde derleyip toparlamaya çalışıyorduk. Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük makam olmadığını durmadan aşılayarak padişahlık ve halifelik makamları olmaksızın da devletin yönetilebileceğini tanıtlamak gerekliydi. Devlet başkanlığından söz etmeksizin onun görevini eylemli olarak meclis başkanına gördürüyorduk. Meclis başkanlığı görevini yapansa eylemli olarak ikinci başkandı. Hükümet vardı ama Büyük Millet Meclisi hükümeti sanını taşıyordu. Kabine sistemine geçmekten çekiniyorduk. Çünkü padişahçılar hemen padişahın yetkisini kullanması gerektiğini ortaya atacaklardı. İşte geçiş döneminin bu uğraşma evrelerinde bizim kabul ettirmek zorunda bulunduğumuz orta biçimi, yani Büyük Millet Meclisi hükümeti biçimini haklı olarak eksik bulan ve meşrutiyet biçiminin açıkça belirtilmesini sağlamaya çalışan karşıcılarımız bize karşı çıkıyorlar ve diyorlardı ki, bu yapmak istediğiniz hükümet biçimi neye, hangi yönetime benzer? Amacımızı ve ereğimizi söyletmek için yöneltilen bu çeşit sorulara biz de zamanın gereğine göre yanıtlar vererek padişahçıları susturmak zorundaydık. Böylece verdiğimiz bir yanıtı Rauf Bey içten, vicdanını inandıran, yatsınamaz ve karşı çıkılmaz bulduğunu söyleyerek bütün görüşünü ve savını benim o sözlerimle dayandırıyor. Rauf Bey bu inandırıcı ve büyük sözlerden sonra Büyük Millet Meclisi hükümeti biçiminin sakat olacağını kabul etmek istemiyor. Bu elverişsizse bu sakat biçimi daha önce kabul ettirenlerin bu kez kabul ettirdikleri cumhuriyet biçimini de bir gün eksik görüp başka bir yönetim biçimini ortaya atmalarından kaygılanmak gerekeceği yolunda bir uslamlama yapıyor. Bu uslamlamanın nedenli çürük ve boş sözler olduğu apaçıktır. Kutsal duyguları cumhuriyet yönetiminden başka hiçbir yönetimi benimsemediği yolunda olan bir kişinin geçiş dönemi için zorunlu olduğunu pek iyi bildiği Büyük Millet Meclisi hükümeti biçimine saplanıp kalarak cumhuriyet biçiminin de eksik görüleceği ve başka bir yönetim biçimi araştırılacağı kaygısına düşmesi doğru mudur? Rauf Bey'in burada cumhuriyetten sonra başka bir yönetim biçimi derken neyi söylemek istediği bellidir. Rauf Bey demek istiyor ki cumhuriyeti ilan edenler böylece Osmanoğullarını saltanattan uzaklaştırdıktan sonra acaba cumhuriyetten yine padişahlığa dönerek kendileri saltanat katına oturmayacaklar mı? Bunun tarihte benzerleri yok mu diye duraksayan ve kaygıya düşenler var. Rauf Bey olduğu gibi aldığımız sözlerinin sonunda halkın cumhuriyeti istediğini söylerken istiyor ama uygulanamaz da yolundaki şaşılacak sözleriyle benim belirttiğim noktayı pek güzel açıklamaktadır. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.